Ayrım 60.
Bay Gillenormand Marius'a yaklaştı, ellerini ovuşturmaya başladı. Bembeyaz kesilen dudakları kendiliğinden oynar gibi kımıldıyordu. Ölüm hırıltısı gibi zorlukla işitilen anlaşılmaz kelimeler söylüyordu. Ah kalpsiz, ah lüpçü, ah alçak, ah Eylül devrimcisi. Can çekişen birinin bir ölüye alçak sesle çıkışmaları. İç taşkınlıkları ne yapsanız dışa vurur. Onun için kelimeler yavaş yavaş zincirlenmeye başladı ama büyük babanın onları söyleyecek dermanı artık pek yok gibiydi. Sesi o kadar boğuk, sönüktü ki uçurumun öbür yanından gelir gibiydi. Neme gerek benim, ben de öleceğim. Koca Paris'te bu sefili mutlu kılmakla mutlu olacak bir kız bulunmasın. Eğlenip zevk edeceği yerde gidip savaşan, hayvan gibi kendini kurşunlatan bir alçak. Hem de kimin için, ne için? Cumhuriyet için. Delikanlıların ödevini yerine getirmek üzere Şomyer'de dans edecek yerde. 20 yaşına yazık. Cumhuriyetçiymiş. Güzel bir aptallık doğrusu. Zavallı analar. Güzel güzel çocuklar doğurun bakalım siz. Hadi bakalım, ölmüş artık. Kapıdan iki cenaze çıkacak. General Lamarck'ın hatırı için kendini bak ne güzel hallere sokmuşsun. O General Lamarck sana ne iyilik etti ki? Kaba bir asker, gevezenin biri. Bir ölü uğruna kendini öldürttün. İnsan deli olmaz da ne olur? Şuna bakın, 20 yaşında. Hem de arkasında bir şey bırakıp bırakmadığına bakmak için başını bile çevirmeden. İşte şimdi zavallı ihtiyar adamcağızlar yapayalnız ölmek zorundalar. Köşende geber baykuş. Neyse aslında daha iyi. Ben de böyle umuyordum. Beni birdenbire öldürür bu. Çok yaşlıyım. 100.000 yaşındayım. Çoktan ölmüş olmalıydım. Bu darbeyle oldu demektir. Demek her şey bitti. Ne mutlu. Ona amonyakla bütün bu ilaç yığınını koklatmak neye yarar ki? Boşuna emek harcıyorsun budala hekim. Hadi işte öldü. İyice öldü. Kendim de ölü olduğum için ben bu işten anlarım. O işi yarım yapmamıştır. Evet, devir alçaktır, alçak, alçak. İşte sizler, sizin doktorlarınız, yazar bozuntularınız, serseri filozoflarınız. 60 yıldan beri tüyleri'deki karga kalabalığını korkutan devrimler hakkında düşündüklerim işte bunlar. Değil mi ki böyle can vererek kendine acımadın, ölümüne üzüntü bile duymayacağım, anladın mı katil? Tam o sırada Marius ağır ağır göz kapaklarını açtı. Hala baygınlığın şaşkınlığıyla buğulu olan bakışları Bay Gillenormand'ın üzerinde durdu. İhtiyar adam Marius diye bağırdı. Marius, Marius, yavrum, evladım, benim sevgili oğlum. Gözlerini açtın, bana baktın, yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Düşüp bayıldı. 4. Kitap. Yoldan çıkan Javert. Javert, Omarme sokağından ağır adımlarla uzaklaşmıştı. Hayatında ilk defa başı eğik yürüyordu, yine hayatında ilk defa elleri arkasındaydı. O güne kadar Napolyon'un iki duruşundan ancak kesin karar belirtenini benimsemişti. Kollar göğsünde kavuşmuş. Kararsızlık belirteni, eller arkada kavuşmuş, onun için yabancıydı. Şimdi bir değişiklik olmuştu. Yavaş, karanlık bir hal alan bütün kişiliği kaygı izleri taşıyordu. Sessiz sokaklara daldı. Bununla birlikte gene de bir yön tutmuştu. Kestirmeden sene doğru ilerledi. Orm Rıhtım Caddesi'ne ulaştı. Kıyı boyunca yürüdü. Grev Meydanı'nı geçti. Notre Dame Köprüsü'nün köşesinde, Şatle Meydanı'ndaki karakolun biraz uzağında durdu. Sen orada bir yanda Notre Dame Köprüsü ile Ponochange arasında, öbür Megüseri Rıhtım Caddesi ile Fleur Rıhtımı arasında ortasından bir akıntı geçen dört köşe bir göl meydana getirir. Senin bu noktası ırmak gemicilerini pek korkutur. Köprüdeki değirmenin çarklarının basıncıyla daha da sıkışıp artan bu akıntı kadar tehlikeli bir şey olamaz. Değirmen bugün yıkılmıştır. Birbirine o kadar yakın olan iki köprü tehlikeyi daha da arttırıyor. su şiddetle kemerlerin altına saldırıyor. Orada müthiş geniş dalgalar meydana getiriyor, oraya toplanıyor, yığılıyor. Sanki kalın sudan halatlarla söküp koparmak istiyormuş gibi köprülerin ayaklarına yükleniyor. Oraya düşen adamlar bir daha yüze çıkamazlar. En iyi yüzücüler bile boğulur. Javert dirseklerini korkuluğa, çenesini ellerine dayadı. Tırnakları farkında olmadan kalın favorilerinin içinde kasılırken düşünüyordu. Benliğinin ta derinlerinde bir yenilik, bir devrim, bir felaket olmuştu. Kendi kendine incelemesi gereken bir şeyler vardı. Birkaç saatten beri tabiiliğini kaybetmişti. Bulanmıştı. Körlüğü içinde gene de berrak olan bu beyin saydamlığını kaybetmişti. Bu billurun içinde bir bulut vardı. Vicdanında görevinin ikiye bölündüğünü hissediyordu. Bunu da kendinden gizleyemiyordu. Jean Valjean'a ansızın Sen kıyısındaki yolda rastladığı zaman, içinde avını yeniden yakalayan bir kurtla sahibini bulan bir köpek gibi bir şeyler uyanmıştı. Önünde ikisi de dümdüz iki yol görünüyordu. Ama iki yol görünüyordu. Hayatında bir tek doğru yol tanımış olduğu için bu durum korkutuyordu. Asıl yırtıcı acı da buydu ya. O iki yol birbirine zıttı. Bu doğru yollardan birisi öbürünü dışarıda bırakıyordu. İkisinden hangisi gerçek olanıydı? Durum anlatılır gibi değildi. Hayatını bir caniye borçlu olmak, bu borcu kabul etmek, onu ödemek, istemeye istemeye bir sabıkalıyla aynı seviyede olmak, onun bir hizmetini bir başka hizmetle ödemek, kendisine hadi git dedirtmek, kendisi de ona serbestsin demek, görev denen şu genel sorumluluğu kişisel nedenlerle feda etmek, bu özel nedenlerde genel, belki de daha üstün bir şeyler görür gibi olmak. İşte bütün bu saçmalıkların gerçekleşmesi, gelip de kendi üzerine yığılması onu çileden çıkarıyordu. Onu bir şey şaşırtmıştı. Jean Valjean'ın onu bağışlaması. Onu bir şey dondurmuştu. Kendisinin de Jean Valjean'ı bağışlaması. Ne olmuştu ona? Kendi kendini arıyordu ama artık bulamıyordu. Şimdi ne yapmalı? Jean Valjean'ı teslim etse? Olmazdı. Jean Valjean'ı serbest bırakırsa? Olmazdı. Birinci durumda hükümet adamı kürek mahkumundan daha aşağı düşüyordu. İkincisinde kürek mahkumu kanundan daha yükseğe çıkıyordu, ayağıyla üzerine basıyordu. Her iki durumda da Javert için şerefsizlik vardı. Alınacak bütün kararlarda düşme vardı. Kaderin bazen böyle imkansızlığa doğru uzanan uçları vardır. Onların ötesinde de hayat bir uçurumdan başka bir şey değildir. Javert bu uçlardan birindeydi. Sıkıntılarından biri de düşünmeye zorlanmış olmasıydı. Bütün bu zıt heyecanların şiddeti onu buna zorluyordu. Düşünce onun için kullanılmayan, garip şekilde acı olan bir şeydi. Düşüncede daima biraz içten içe isyan vardır. Javert kendinde böyle bir şey bulunmasına öfkeleniyordu. Görevlerinin dar çerçevesi dışında kalan herhangi bir konudaki düşünce ona gereksiz, boşuna yorgunluk gibi gelirdi. Hele şu geçen gün üzerindeki düşünce bir işkenceydi. Yalnız bu gibi sarsıntılardan sonra vicdanının içine bakmak, kendi kendinin hesabını kendi kendine vermek gerekti. Yapmış olduğu şey onu ürpertiyordu. Kendisi, Javert, bütün polis kurallarına karşı, bütün toplum adalet kuruluşlarına karşı, baştan aşağı kanuna karşı gelmiş, bir suçluyu bırakmaya karar vermeyi doğru bulmuştu. Bu ona uygun görünmüştü. Kendi özel işlerini genel işlerin yerine koymuştu. Çirkin bir şey değil miydi bu? Yapmış olduğu bu anlatılamaz işin her karşısına geçtiğinde baştan ayağa titriyordu. En son neye karar vermeliydi? Bir tek çare kalıyordu. Çabucak o marme sokağına dönüp Jean Valjean'ı yakalatmak. Yapılması gerekenin bu olduğu açıkça belliydi. Hayır, yapamazdı. Bir şey o yolu kapatıyordu. Bir şey mi? Ne olabilir ki? Dünyada mahkemelerden, yerine getirilen hükümlerden, polisten, hükümetten başka bir şey olabilir mi ki? Javert şaşkına dönmüştü. Kutsal bir kürek mahkumu. Adaletin yakalayamayacağı bir forsa. Bunların hepsi de kendisi yüzünden. Javert'le Jean Valjean'ın cezalandırmak için yaratılan adamla cezaya katlanmak için yaratılan insanın, her ikisi de kanuna ait, kanunun malı olan bu iki adamın kanunun üstünde yer alacak bir duruma gelmiş olmaları. Korkunç bir şey değil miydi bu? Ne demek yani? Bu çeşit münasebetsizlikler olacaktı da kimse ceza görmeyecekti, öyle mi? Bütün toplum düzeninden daha güçlü olan Jean Valjean serbest kalacaktı da Javert hükümetin ekmeğini yemeye devam edecekti. Yavaş yavaş düşüncesi korkunç bir hal alıyordu. Bu düşünceler arasında Fille du Calvaire sokağına geri götürülen isyancı konusunda da kendini azarlayabiliyordu. Ama onu düşünmüyordu. Küçük suç büyüğün içinde kayboluyordu. Zaten bu isyancı hiç şüphesiz ölmüş bir adamdı. Kanunen ölüm halinde kovuşturma düşer. Jean Valjean, düşüncesini, fikrini ezen bütün ağırlık işte buydu. Jean Valjean onu şaşkına çeviriyordu. Bütün hayatının dayanak noktası olmuş bütün değişmez gerçekler bu adamın karşısında çöküyordu. Jean Valjean'ın kendisine karşı gösterdiği âli cenaplık onu eziyordu. Hatırladığı, eskiden yalan, delilik diye kabul ettiği başka olaylar şimdi birer gerçek olarak aklına geliyordu. Jean Valjean'ın arkasında Bay Madeleine yeniden beliriyor, iki yüzde saygıya değer bir tek yüz olacak şekilde üst üste geliyordu. Javert korkunç bir şeyin, bir forsaya hayranlığın ruhuna işlediğini seziyordu. Bir kürek mahkumuna hayranlık olacak iş midir ki? Bundan ürperiyordu ama kendini bir türlü kurtaramıyordu. Elinden geldiği kadar çırpınıyordu. Ama gene de ta içinden bu sefilin yüceliğini itiraf etmek zorunda kalıyordu. İğrenç bir şeydi bu. İyiliksever bir şerir, merhametli, yumuşak kalpli, yardımsever, bağışlayıcı, kötülüğe karşı iyilik yapan, kine karşı af gösteren, merhameti öc almaya tercih eden, düşmanını mahvetmektense kendini mahvetmekten hoşlanan, kendine vuranı kurtaran, faziletin doruğuna diz çöken, insandan çok meleğe yakın olan bir forsa. Javert böyle bir canavarın var olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Bu böyle devam edemezdi. Şüphesiz ki bu konuda ısrar ediyoruz. Şaştığı kadar öfkelendiği bu canavara, bu alçak meleğe, bu iğrenç kahramana hiç direnmeden teslim olmuş değildi. O arabada Jean Valjean'la karşı karşıyayken içinde kanun denen kaplan 20 defa kükremişti. 20 defa Jean Valjean'ın üzerine atılmak, onu yakalamak, yutmak, yani tutuklamak istemişti. Gerçekten de bundan daha kolayca ne olabilirdi ki? Önünden geçilen ilk karakola, işte hapishaneden kaçan bir sabıkalı diye bağırmak, jandarmaları çağırıp bu adam sizin demek, ondan sonra gitmek, bu lanetlenmiş adamı orada bırakmak, geri yanını umursamamak, hiçbir şeye karışmamak. Bu adam ölünceye kadar kanunun esiridir. Kanun ona ne isterse yapar. Bundan daha adil bir şey olabilir mi? Javert bütün bunları içinden geçirmişti. Umursamamak, harekete geçmek, adamı yakalamak istemişti ama bunu şimdiki gibi o zaman da yapamamıştı. Eli Jean Valjean'ın yakasına doğru titriye titriye her uzanışta muazzam bir yük altındaymış gibi geri dönmüştü. Düşüncesinin derinliklerinde bir sesin, garip bir sesin kendisine ''İyi iyi, kurtarıcını temsil et.'' Sonra da ''Pantius Pilatus'un tasını getirt, pençelerini yıka.'' diye bağırdığını duymuştu. Dipnot: Romalıların Filistin'deki valisi Pontius Pilatus, İsa'yı çarmıha gereceklere teslim ettikten sonra güya işe karışmadığını anlatmak için bir tas getirtip ellerini yıkamıştı. Sonra düşüncesi kendi üzerine dönüyordu. Büyüyen Jean Valjean'dı, Javert kendini alçalmış görüyordu. Bir forsa onun veli nimetiydi. Peki öyleyse kendisini hayatta bırakması için bu adama neden imkan vermişti? O barikatta kendisinin de öldürülmek hakkı vardı. Bu hakkı kullanmalıydı. Jean Valjean'a karşı öteki isyancıları imdadına çağırsa da, kendini zorla kurşuna dizdirse çok daha iyi yapmış olurdu. Ona en acı gelen kanaatinin, kesin inancının kayboluşuydu. Kendini kökünden kopmuş gibi görüyordu. Kanun elinde artık ancak bir koçandı. Hiç bilmediği cinsten vicdani kaygılarla karşı karşıyaydı. O zamana kadar tek ölçüsü olan kanuni kesinlikten büsbütün farklı bir duygu uyanıyordu içinde. Eski dürüstlüğün sınırları içinde kalmak artık yetmiyordu. Beklenmedik bir sürü gerçek ortaya çıkıyor, onu emirleri altına alıyordu. Ruhunda yepyeni bütün bir alem doğuyordu. Kabul edilen, geri verilen iyilik, fedakarlık, acıma, hoşgörü. Acıma duygusunun şiddete karşı yaptığı baskılar, kişilerin hesaba katılması, kesin suçlamaya son verilmesi. Artık lanetleme yok. Kanunun gözünün yaşarabilmesi. İnsan adaletinin tersine giden bilinmez nasıl bir tanrı adaleti. Sonsuz karanlık içinde bilinmez manevi bir güneşin korkunç doğuşunu görüyordu. Ondan hem korkuyor hem de karşısında gözleri kamaşıyordu. Kartal bakışlarına zorlanan baykuş. Kendi kendine istisnalar bulunabileceğini, hükümet kuvvetinin tereddüte düşebileceğini, bir olay karşısında kuralın çaresiz kalabileceğini, her şeyin kanun çevresine giremediğini, beklenilmeyen olayların insana boyun eğdirdiğini, bir forsanın faziletinin bir memurun faziletine uzak olabileceğini, canavara benzeyenin melek olabileceğini, kaderin böyle pusuları olabileceğini söylüyor, kendisinin bile bu beklenmedik olaylardan korunamadığını düşünüyordu. İyiliğin var olduğunu kabul etmek zorundaydı. Bu forsa iyilik etmişti. Kendisi bile olur şey değil az önce iyilik etmişti. Öyleyse yoldan çıkıyordu. Kendini alçak görüyordu. Kendinden iğrendi. Javert için ülkü insan olmak, büyük olmak, yüce olmak değildi. Kusursuz olmaktı. İşte hataya düşmüştü. Nasıl olmuştu da o hale gelebilmişti? Bütün bunlar nasıl meydana gelivermişti? Kendine bile bunu açıklayabilecek durumda değildi. Başını iki elinin arasına alıyordu ama ne yapsa buna bir türlü anlam veremiyordu kendi kendine bile. Hiç şüphesiz Jean Valjean'ı tutsağı olduğu, kendisinin de kölesi olduğu kanuna teslim etmek niyetindeydi. Onu elinde tuttuğu sürece serbest bırakmak düşüncesi bir an olsun aklından geçmemişti. Eli kendisi farkına varmadan açılmış, onu salıvermişti. Gözlerinin önünde türlü türlü bilmece dolu yenilikler açılıyordu. Kendine sorular soruyor, karşılıklar veriyordu. Verdiği karşılıklar da onu ürkütüyordu. Kendi kendine soruyordu. İşkence edercesine kovaladığım, şu forsa beni ayağının altına almışken, öc alabilecek durumdayken, hem kini hem de güvenliği bakımından öc almak zorundayken, hayatımı bağışlamakla beni affetmekle neyi yerine getirdi? Ödevini mi? Hayır, daha da üstün bir şeyi. Ya ben onu bağışlarken neyi yerine getirdim? Görevimi mi? Hayır, daha da üstün bir şeyi. Öyleyse ödevden, görevden üstün bir şey mi var? Burada korkuya kapılıyordu, terazisi dağılıyordu. Kefelerden biri uçuruma düşüyor, öbürü göklere yükseliyordu. Javert aşağıdakinden de yukarıdaki kadar kaygıya düşüyordu. Hiç de Voltaire'ci, filozof, inançsız bir kimse değildi. Tam tersine kiliseye içgüdüyle saygılı, öyleyken onu ancak toplumun kutsal bir parçası olarak tanıyordu. Düzen onun mesleğiydi, ona yetiyordu. Erkeklik, memurluk çağına geldiğinden beri, burada kelimeleri hiçbir olay izi olmadan en gerçek anlamlarıyla alarak kullanıyoruz. Rahip olur gibi hafiye olduğundan onun aşağı yukarı bütün dini, inancı polis mesleğiydi. Bir amiri vardı, Bay Giske. Bugüne kadar öteki amiri Tanrı'yı pek düşünmemişti. Bu yeni komutanı, Tanrı'yı ansızın içinde duyuvermiş şaşkına dönmüştü. Bu beklenmedik varlıktan dolayı yolunu şaşırmıştı, bu amire karşı nasıl davranacağını bilmiyordu. Oysa memurun daima eğilmesi, itaatsizlik etmemesi, tenkit etmemesi, tartışmaması gerektiğini, kendisini pek şaşırtan bir amir karşısında memurun istifasından başka çaresi olmadığını biliyordu. Peki ama Tanrı'ya istifasını nasıl verebilirdi acaba? Her ne olursa olsun dönüp dolaşıp hep oraya geliyordu. Ona göre bir olay her şeyden üstün çıkıyordu. Korkunç bir suç işlemiş olması. Hapishane kaçağı bir sabıkalıya göz yummuştu. Bir kürek mahkumunu serbest bırakmıştı. Kanunlara ait olan bir adamı onlardan çalmıştı. O bunu yapmıştı işte. Kendi kendini artık anlayamıyordu. Kendisi olduğundan emin değildi. Davranışının nedenlerini bile anlayamıyordu. Ondan ancak başı dönüyordu. O ana kadar karanlık dürüstlüğü doğuran o kör inancın içinde yaşamıştı. Şimdi o inanç kendisini bırakıp gidiyordu, namuskarlık yok oluyordu. İnandığı her şey kayboluyordu. İstemediği gerçekler ona musallat oluyordu. Bundan böyle başka bir insan olması gerekiyordu. Birdenbire gözünden perde ameliyatı geçiren bir vicdanın garip sancılarıyla acı çekiyordu. Görmekten iğrendiği şeyleri görüyordu. Kendisini boşalmış, yararsız, geçmiş hayatından kopmuş, azledilmiş, dağılmış görüyordu. Ondaki hükümet gücü ölmüştü. Artık yaşaması için bütün nedenler yok olmuştu. Korkunç durum, duygulanmak. Granit olup da şüphe etmek. Kanunun kalıbında tek parçadan eritilmiş bir ceza heykeli olup da birdenbire tunç göğsünün altında kalbe benzer, anlamsız, söz dinlemez bir şey bulunduğunu fark etmek. O güne kadar kendi kendine bu iyiliğin kötülük olduğunu söylemişse de iyiliğe iyilikle karşılık verecek duruma düşmek. Bekçi köpeği olup da ısıracak yerde yalamak. Buz olup da erimek. Kıskaçken el oluvermek. Birdenbire parmaklarının açıldığını hissetmek. Tuttuğunu serbest bırakmak. Korkunç şey. Yolunu şaşıran, gerileyen, insan kılığında mermi. Şunu kendine itiraf etmek zorunda kalmak. Aldanmazlık aldanmaz değildir. İnançta yanılma bulunabilir. Bir yasa konuşunca son söz söylenmiş değildir. Toplum kusursuz değildir. Hükümet gücü titreşmelerle doludur. Sarsılmaz olan da çatırtı olabilir. Savcılar insandır, kanun yanılabilir, mahkemeler aldanabilir. Gökyüzünün sonsuz mavi billurunda bir çatlak görmek gibi bir şeydi bu. Javert'in içinden geçenler dümdüz bir vicdanın sapıtması, bir ruhun yoldan çıkması, şaşmaz bir düz çizgi üzerinden fırlatılan, gidip ta Tanrı'da parçalanan bir dürüstlüğün ezilmesiydi. Şüphesiz pek garip bir şeydi bu. Düzenin aşmaz yolda giden kör bir demir ata binmiş ocakçısı, hükümet gücünün makinisti bir ışık çarpmasıyla attan düşsün. Kanunun dokunamadığı, doğru, düzgün, şaşmaz, etkilenmez, kusursuz biri eğilebilsin. Lokomotif için bir şam yolu bulunsun. Dipnot, düşünceleri, kanaatleri, duyguları birdenbire değiştiren bir ilham belirtmek için kullanılır.